Ayrım altı yarınlar bizim. Larry Collins, sayfa 47. Arkadaşları ve yanında çalışanlar tarafından sadece profesör olarak bilinen Kair Bollahi, kağıt üstünde NIOC'nin başıydı. Aslında o İran'ı idare eden bir avuç üst kademe sınıfına mensuptu. Yıllardır onun tek görevi vardı. Bu da İran için yasak olan şeyleri kaça olursa olsun, nereden bulunursa bulunsun, satın alıp İran'a yollamaktı. Asansörden çıkarken güvenlik elemanına Mehdi nerede diye sordu. Mehdi yahut Mike onun kilit adamlarından biriydi. "İn on the Park Oteli'nde efendim, sizin telefonunuzu bekliyor." "Tabii," diye düşündü profesör. "Ne zaman buraya gelse en gözde en pahalı otelleri seçerdi." Chelsea Escort Servisinden çağırdığı kızı birkaç dakikalığına yalnız bırakıp buraya gelmesini söyleyin diyerek kendi özel dairesine girdi. Kendisine gelen mesajlar yatağının üstüne konulmuştu. Mike ile yapacağı görüşme için Tahran'dan yeni bilgiler gelmişti. İçlerinde en önemlisi de 5 adamın Londra'ya ulaştığını haber veriyordu. Evrak çantasını açtı, içindeki en değerli şeyi arkadaşı ve mürşidi Ayetullah Hümeyni'nin bunun gösterdiği yoldan ayrılmaman dileğiyle diye yazıp hediye ettiği Kur'an-ı Kerim'di. Onu oradan alıp yatağının başındaki komodinin üstüne koydu, sonra dizüstü bilgisayarını çıkarıp yanına bıraktı. Bollahi, İran'daki devrimi destekleyen batılı düşmanlarının kabul edemedikleri veya akıllarına bile getiremedikleri kadar çok sayıdaki insandan biriydi. Tahran Üniversitesi'nde makine mühendisliği doktorası yapmış, oldukça entelektüel bir adamdı. Şah rejimine karşı olmakla beraber onun devasa projelerinde baş mühendis olarak çalışmış, Avrupa'ya çok gidip gelmişti. Çok iyi İngilizce ve Almanca konuşurdu. İsfahanlı basit bir din adamının oğlu olarak Ayetullah'ın Şii felsefesinin dogmatik tefsirinin sihrine kapılmış ona bağlanmıştı. Tahran'daki Mercedes mollaları diye alay ettiği ve dini inançlara gelip geçici bir virüs gibi sahip çıkmaya kalkışan adamların aksine profesörün İslam'a olan inancı çok eski, sağlam ve taviz vermez cinstendi. Ona göre Müslümanlıktaki bu yeni anlayış soğuk savaş içindeki en kuvvetli ideolojik güçtü. Etrafındakilere objektif olursak derdi, gelecek günler bizim olacaktır. Bu liberalizmleri, demokrasileri, Allah'ı bir kenara itmeleri batılılara ne kazandırdı? AIDS, homoseksüellik, akla gelebilecek her türlü cinsi sapıklık, hırs ve her türlü maddiyata tapmaktan başka ne verdi? Uyduları, servetleri, güçleri, sözüm ona kültürleri ve değer ölçülerini bütün dünyaya kabul ettirmeye çalışıyorlar. Bunu başaramayacaklar. İslam onların yolunu kesecek. Müslümanlık materyalizmle değil, hakkaniyet ve ruhi değerlerle kazanacak insanın benliğini. Profesör hayatını, azim ve zekasını büyük bir kararlılıkla bu gayesinin başarısına vakfetmişti. Eşyalarını yerlerine yerleştirene kadar yardımcısı Mehdi Mike Meşet gelmişti bile. İki adam formaliteden ileri bir sevgiyle kucaklaştılar. Profesör Mike'a koltuğu işaret etti, çay, kahve, portakal suyu. Mike viskiyi tercih ederdi ama profesörün önünde açıktan açığa içmezdi. Madrid veya Marbella'da kendi çöplüğünde olsalar ve profesörün yanında portakal suyu isteseydi, evde çalışanlar içine vodka katarak getirirlerdi. Ama burada öyle bir şey olmazdı. Kahve diye cevap verdi. İki insan arasındaki kontrast bunlarınkinden daha açık olamazdı. Profesörün doğru düzgün, pek fazla esprisi olmayan yaşam tarzı en sevdiği adam Ayetullah Hümeyni'ninki kadar olmasa bile oldukça sadeydi. Mike ise lüks ve sefaya düşkün, profesörün batılılarda nefret ettiği keyifli hayat tarzını tercih ediyordu. Bir labrador yavrusu kadar sırnaşık, rahatça bir o yana bir bu yana sokulabilirdi Mike. Ama profesör namus yükünün altında ezilen bir tipti. Buna rağmen bu ikili yıllardır büyük bir ahenk içerisinde çalışıyordu. Profesör Müslümanlığın askeri gayelerinin gerçekleşmesi, Mike da Costa del Sol'daki şaşalı hayatına devam ettirecek maddi imkanların gerçekleştirilmesi için çabalıyordu. Mike'ın profesörü olan bağlılığı 1990 yılında Amerika'da Tahran'ın emriyle satışı kontrol altında olan bir füze yönlendirme sistemini satın almaya çalıştığı bir sırada tevkif edilmesi olayıyla daha çok artmıştı. Profesör İsviçrelilere gitmiş, Mike'ın Amerika'ya gitmeden evvel kendisinden 50 milyon dolar yürüttüğünü ispat ederek Cenevre'de mahkeme edilmesi için iadesini sağlamıştı. İsviçrelilerin ısrarı üzerine Amerikan Adalet Bakanlığı ister istemez bu talebi kabul ederek Mike'ı İsviçre'ye iade etmişti. İsviçre'de bir hafta hapis yattıktan sonra profesör şikayetini geri almış, Mike da normal işine dönmüştü. Mike Armex adında kayıtlarda 1 milyon dolar sermayesi gözüken Panamalı bir şirketin tek yöneticisiydi. Şirket aslında Marbella'da lüks bir villadaki çalışma masasının bir gözüne tıkılmış bir deste kağıttan başka bir şey değildi. Armex'in habirine çıkarılmış hisseleri Falcon adındaki bir başka Panamalı şirketin eline geçmiş, oradan da profesör tarafından İran hükümetine teslim edilmişti. Mike Armex'i bir paravan olarak kullanarak profesörün talimatı dairesinde ortak pazarda hassas teknoloji siparişlerini sağlamaya çalışırdı. Hamburg'un kuzeyinde Hartenholm'deki küçük havaalanını almak fikri de onundu. Bu havaalanıyla birlikte biri Nordair adında uçak tamir ve bakım şirketi, diğeri LFE yani Luftfahrt Elektronik adında uçaklar için elektronik aletler ve gemi aletleri alıp satan fakat halen ticari faaliyetini tatil etmiş iki şirketin de sahibi olmuşlardı. Mike bu havaalanını alırsak Armex, Nordair ve Luftfahrt'ın acentesi olur demişti. Armex halen bu iki şirket için her türlü sofistike teknolojik malzeme satın alıyor, Hartenholm'a gönderiyordu. Hiç kimse bu malzemenin nihai kullanıcısının kim olduğu gibi sorular sormuyordu. Ne diye sorsunlardı? Kağıt üzerinde bu mallar ortak pazar içerisinde el değiştiriyordu. Bu türlü alım-satım için dokümantasyon hazırlanması gerekmiyordu. Mallar küçük havaalanına ulaştıktan sonra da kimsenin yukarı doğru bakmadığı bir sırada rahatça havalanıp İran'a doğru yola çıkarılıyordu. Profesör güvenlik görevlisinin kahvelerini getirip dışarı çıkışına kadar bekledi, asıl konuya girmek için. Her zaman olduğu gibi çoluk çocuk hakkında bilgi almak yoluna gitmeden doğrudan doğruya asıl konuya girdi. Öyle yapmak doğru da olmayacaktı. Zira Mike'ın karısı yakın bir zamanda oturmakta oldukları 12 katlı apartmanın balkonundan biraz da Mike'ın yardımıyla düşüp ölmüştü. Yatağın başındaki komodini çekmecesinden dolma kalem büyüklüğünde bir metal silindir çıkardı. Üst kapağında bir tel parçası sarkıyordu. Dikkatle masanın üstüne koydu. ''Bu da ne?'' diye sordu Mike elini uzatırken. Profesör elini tuttu hemen. Dokunma diye ihtar etti. Yanlış bir yerine dokunursan seni öldürebilir. Mike telaşla elini çekip arkasına yaslandı. Yeni bir patlayıcı mı diye sordu.
Ya hiç de değil.
Kahvesinden bir yudum alarak Mike'ın yüzündeki merakı seyretti. Sonra gözden EG ve G adında bir Amerikan şirketinin teknik kataloğunu çıkardı. Ucundan 5-6 santimlik biri yeşil, biri beyaz, biri de kırmızı 3 ince telin çıktığı küçük bir cam ampul resmini işaret etti. Büyük bir haz duyuyormuş gibi kataloğu masaya bıraktı. ''Ne bunlar?'' diye sordu Mike. ''Cam kafalı kurbağa yavrusuna benziyor.''
''Hiç de değil.'' derken profesörün yüzünde tatlı bir tebessüm yayılmıştı.
Keyif halinde olduğu görülüyordu.
Ara sıra Kur'an-ı Kerim'imizi okuyup dinimizin tarihini öğrensen ne kadar iyi olacak.
Okudum.
Okudunsa Tanrı'nın kılıcı dedikleri komutanı 700 adamla çölden çıkıp 18 günde Fırat'ı ve Şam'ı geçip Kudüs'ün batısındaki Bizans İmparatoru Heraklios'u yenerek bütün Filistin'e Arap istilasını açan Halid'i de hatırladın mı? ''Tabii hatırladım.'' diye cevap verdi Mike kendinden emin bir edayla. ''Halit ve zaferlerinden bir haber olduğunu iyi saklamıştı doğrusu.''
''Tahran'daki liderlerimiz tarihteki senin bir haber olduğun güzellikleri unutmuyor.'' diye güldü profesör. ''Halit operasyonu adını verdikleri yeni bir plan var. Bu gördüğün şeyler günün birinde bu operasyonda büyük rol oynayacak.'' Tarihteki örneğinde olduğu gibi bu Halit operasyonu da bize Filistin'in kapılarını açacak. İsrail'in bizlerden çaldığı topraklardan son defa olarak silip Filistinli kardeşlerimizi kurtaracak, oraları yeniden İslam ülkesi haline döndürecek.
Bunu şu dolma kalemler, şu kurbağa yumurtalarına benzeyen şeyde mi yapacaklar? Tahran'da birileri üşüttü galiba.
İşte değil, bizim görevimiz bu operasyonun bir parçası olarak bu çok önemli aletleri sağlamaktır. Bugüne kadar üzerimize aldığımız en gizli, en hassas ve önemli görev olacak.
Peki ne işe yarayacak bunlar?
Profesör Mike'ın kurbağa yumurtası diye alay ettiği ampulleri işaret ederek buna kritron denir diye anlattı. Sesinin tonu en hoşlandığı ikonayı anlatan bir Yunan rahibinin hisleriyle doluydu. Bir nevi düğme, enerji yüklenen bir kaynaktan belli bir hedefe belli bir zamanda aklımızın alamayacağı kadar kısa bir zamanda enerji yollanmasını sağlayacak bir elektrik düğmesi gibidir.
Tamam, daha fazlasını aklım almaz, ne işe yarayacak?
Bu küçük ampullerin 3 ayrı kullanım yeri vardır. Birincisi yüksek enerji lazerinde çok kalın metallerin kesimi veya kaynatılması işinde kullanılır. İkincisi araştırma programlarında çeşitli hizmetler verir.
Üçüncüsü,
profesör bakımlı elini şöyle bir boşlukta salladı. Buna cevap vermek istemediğini anlatmak istiyor gibiydi. Birkaç yıl evvel Batı'nın doymak bilmez dahileri yüksek enerji lazerlerini modern teknolojinin insanlarını çok zengin edecek buluşlarından biri olarak ortaya atmışlardı.
Sustu. Uyandırdığı merak sebebiyle büyük zevk alıyor gibiydi.
Aslında zengin etme yerine bir sürü adamı iflas ettirdi.
Mike cevap vermedi. Profesörün bu türlü söylevlerini çok dinlemişti. Cevap verilmeden saygıyla dinlenilmesini isterdi.
Bunlardan biri Almanya'da Hamburg'a yakın Pinneberg şehrinde Laser Teknik adındaki bir firmanın sahibi. Herr Rudolf Steiner'dir. Adamlarımızın topladığı bilgiye göre Herr Steiner çok ciddi bir mali batağa düşmüş durumda.
Mike bu sefer kendini tutamadı. Hamburg'da hastalarının dişleri yerine metresinin ceplerini doldurmaya çalışan dişçi gibi mi?
Belki. Senden yapmanı istediğim şey şu Mike. Hamburg'a gidip Herr Steiner hakkında öğrenebileceğin her şeyi öğrenmeye çalışacaksın. Politik fikirleri ne yönde? Orta Doğu hakkındaki düşünceleri ne? Mali durumu gerçekten ne durumda? Bu ne dereceye kadar ortaya çıkmış? Ailevi durumu? Bedeli iyi ödenecek olursa şeytanla bile ortaklığa girecek tipte bir Alman mı?
Vallahi parmağıyla ikaz etti Mike'ı.
Çok dikkatli ol. Hiçbir şart altında sen şahsen Herr Steiner'le karşı karşıya gelip konuşmayacaksın. Ben izin vermedikçe. Sonra o kitapçıdaki adamlarımızla da temas etmeyeceksin. Hatta senin şehirde olduğunu bile bilmelerini istemiyorum.
Kafasının içindekilerin hızını arttırmak ister gibi gözlerini kaçırarak devam etti.
Aile geçmişini de araştır. Yahudilerden nefret edip etmediğini gösteren bir şey bulabilir misin? İyi bak. SS örgütüyle ilgili bir akraba çıkabilir, uzak da olsa. Ölüm kamplarında çalıştığı için savaş suçlusu olarak muhakeme edilmişlerden de olabilir.
Özel hayatını, seks tercihlerini filan da araştırayım mı? Bu Alman iş adamlarının bir kısmının çok garip eğilimleri vardır, biliyorsun.
Fazla gürültü patırtı yapmadan ama benim asıl tercihim Herr Steiner'la dostça bir ilişki kurulması, şantaja falan kalkışmadan. İstediğim yardımına yetişmiş olmamızdan dolayı bize minnettarlık duymasıdır. Bize yakınlık hissetsin ki bizim için bu senin kurbağa yumurtalarından yapabilsin.
Ne zaman işe başlıyorum? Hemen şimdi. En önemli şey Mike çok ihtiyatlı olmak, basiretli davranmaktır. Mutlak bir gizlilik içinde çalışmak. Böyle bir şey senin için oldukça zor olacak, farkındayım. Ama hiç kimsenin, tek Allah'ın kulunun Herr Steiner'le bir ilişki kurmakta olduğumuzdan haberi olmamalıdır.
Mike apartmandan ayrılırken profesörün yardımcılarından biri içeri girip Tahran'dan gelen çok gizli bir mesajı getirdi. Vallahi bunu okurken rahatlamış gibiydi. Bu akşam için her şey hazırdı artık. Cebinden çakmağını çıkardı, mesajı yakıp kül tablasına bıraktı. Kağıdın yanışını seyrederken aklına yeni bir fikir geldi. Halit operasyonu için yeni, kimsenin çözemeyeceği, hatta Amerikalıların elektronik dinleme aletlerini bile yanıltacak bir haberleşme sistemi kurmaları gerekliydi. Profesörün yatak odasından hemen hemen 2 mil mesafede Chester Meydanı 5 numaralı Belgravia konaklarından birinde 19. yüzyıldan kalma Pierre Philippe Thomayer imalatı, maun ve bronz karışımı bir tuvalet masasının karşısında oturmakta olan güzel sarışın bir hanım aynada kendisini seyrediyordu. Önüne konmuş bir tepsi ham elması tetkik etmekte olan Anvers'teki pırlanta tüccarlarına yakışır bir titizlikle yapıyordu bu işi. Nancy Burke Harmian çok nefis bir kadındı, bunda hiç şüphe yoktu. 5 yaşından beri fiziki görünüşü Nancy'nin hiçbir zaman yanından ayrılmayan, aklından çıkarmadığı bir can yoldaşı olmuştu. Çocukken büyüklerin güzelliği hakkındaki sözleri onun için bitip tükenmez bir eğlence kaynağı olmuştu. Ön sıralara oturtulmak, dondurma alırken bir kaşıkla cabadan konmak gibi küçük hediyeler gelirdi. Bir kedinin yabancıların ilgisini çekmek için insiyaki davranışı gibi. Nancy de güzelliğini büyükler dünyasında kendi lehine kullanmanın yollarını bulmuş, onları kendi gizli emellerinin gerçekleştirilmesinde suç ortağı yapmıştı. Daha sonra genç kızlığında delikanlıların onu seçmesine izin vermemiş, bu seçimi kendisi yapmıştı. Daha sonra UCLA Üniversitesi'nden milli takıma seçilen futbol takımının kaptanını, öğrenci birliğinin esmer yakışıklı Yahudi başkanını, kız arkadaşlarının hasedini seyrede seyrede hepsini elden geçirmişti. Çocukluğunda mutsuz bir an bile yaşamadığını söyleyebilecek nadir insanlardan biriydi Nancy. Kaliforniya Üniversitesi'nde bu davranışı tamamen değişmişti. 1980'lerin başında feminizm dalgasına kaptırdı kendisini. Birdenbire güzelliğinin kendisi için ağır bir sorumluluk, başarmak istediği şeyler için engel teşkil ettiğini fark etti. Saçlarını iyice kısaltıp ensesini ortaya çıkardı, sütyenlerini attı, vücuduna sıkı oturacak şekilde giydiği tek şey eldivenleri kalmıştı. Kendisine komplimana kalkışan veya bir yere girerken kapısını açan her erkekten nefret ediyordu. Ama artık o safhayı geçmişti. Güzelliğini şahsiyetinin bir başka yüzü olarak kabul etmiş, fazla istismar etmeden kullanabileceği bir vasıta olarak görüyordu. Bu Ocak ayı akşamı kendisini aynada seyrederken bir başka şeyin daha farkına vardı. Hiçbir güzelliğin veremeyeceği başka bir parıltı, mutluluk ışıltısını görüyordu. Hiçbir şey diye düşündü, hiçbir şey mutluluk kadar yakışmaz bir kadına. Bu akşam bu mutluluğumun ışıltısını herkes hissedecek. Farkında olmadan eli sol kulağına gitti. Özbekistan'a gittiklerinde aldıkları sallantılı lapis küpelerini takmaya karar vermişti. Sarı saçlarını arkaya itip şöyle bir süzdü. Çok güzeldi küpeler. Gök mavisi parlaklığı gözlerinin derin maviliğine karışıyordu. Mavi gözlerini sabahın erken saatlerinden Connemara denizi kadar mavi diye hayran olduğu babasının gözlerinden almıştı. Babasının ölümünden sonra bir yaz sabahı Connemara sahiline gitmişti. Ama o mavilikler yoktu artık. Bu küpeler bu akşam için uygun muydu? Ama önemli bir akşamdı. Şu andaki mutluluğunun sebebi ise evliliğinin ilk yıl dönümüydü. Gülesi geliyordu. Bunca insanın arasında onun bu Ocak akşamı evliliği sebebiyle bu kadar mutluluk duyacağına kim ihtimal verirdi? Okul görmemiş bir Amazon yerlisinin ileri cebir bilmesi gibi bir şey.
Mark Kulüp'te 9 yakın arkadaşlarını davet ettikleri ve ilk evlilik yıldönümleri şerefine verecekleri bu yemekte ipek bluzuyla vücuduna çok güzel oturan açık gece mavisi Armani ceketini giyecekti. Bu akşam sallantılı bir küpeden daha şaşalı bir şeyi gerektirirdi. "Sevgilim," diye seslendi. Birkaç saniye sonra bu sese cevaben yatak odasıyla giyinme odasının arasında bir gölge belirdi. Tari, Anglo-Sakson dostları için Terry Harmian, Nancy'den 10 yaş kadar daha büyük, 1.80 civarında, hala akranlarının çoğunu kıskandıracak kadar zayıf bir adamdı. Orta Doğu'nun bir tarafından dedirtecek kadar da kara yağızdı. O da bunu saklamaz, İranlı olduğunu söylerdi. Hümeyni rejiminden batıya sığınmış bir İranlı, göğsünde siyah kılları yarım kalmış bir heykeli andıran yüz çizgileri, ortasına girince sağa doğru yalpa vuran bir burnu vardı. Büyük göz yuvalarından bakan siyah gözleri ona devamlı şikayet eden biri, çıkık çenesi macera düşkünü bir adam olduğu ifadesini veriyordu. Karısının çıplak omzunu öptü. Diye keyifli sesler çıkardı Nancy. "Ne diyorsun? Bu akşam bana doğum günümde verdiğin pırlantalı altın küpemi takmak istiyorum."
"Tabii, gidip alalım."
Birlikte her tarafı halı kaplı evin merdivenlerinden alt kata inip giriş kapısının sağında bulunan Terry'nin çalışma odasına gittiler. Terry kasanın şifresini girerek 4 hareket yaptı, klik sesinden sonra kapağı çekip açtı. Nancy yere çöküp kasanın içine uzandı, kendisine ait yeşil mücevher kutusundan başka her şey kocasının işine aitti. Bu akşam yeşil kutu kalın bir sarı zarfın altında kalmıştı. Bir kenara iterken zarfın üstünde Arapça mı, Farsça mı ayırt edemediği bir takım yazıların olduğunu gördü. Mücevher kutusunu yere koydu, kapağını açıp istediği şeyleri aldı. Sonra tecrübeli el hareketleriyle kutuyu içeri koyup kasanın kapısını kapattı. Her şeyi kontrol edip kapağın sıkıca kapanmış olduğunu işaret etti kocasına.
"Tamam, bu akşam biraz fiyaka yapalım, özel bir gün olduğunu hissettirelim," diye güldü.
20 dakika kadar sonra giyinmiş çıkmaya hazırdılar. Nancy, "Rebecca," diye seslendi, "sen bizi bekleme, gecikebiliriz." 18. yüzyıldan kalma Georgian üsluptaki evin merdivenlerinden sokağa indiler.
"Birkaç ev aşağıda park etmiştim sevgilim," dedi. "Chester meydanında bir park yeri bulmak burada oturanların özel izinlerine rağmen büyük bir dertti." El ele tutuşup arabalarına doğru yürüdüler. Yolun öteki tarafında özel bir bahçeye saklanmış bir çift göz onları takip ediyordu.
Terry'nin Jaguar'ı hareket ettikten sonra "tamam," diye seslendi. "Ötekileri de al, zamanı geldi."
6. ayrımın sonu. Sayfa 56.